bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Yitirilen Masumiyet, Cud, Kate Morgenroth. Altın Kitaplar Yayın Evi, 1. Basım, Mayıs 2007. Türkçe'ye çeviren Çiğdem Öztekin. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 27 Haziran 2007. Okuyan Müberra Ellaltıoğlu. Cud, uyuşturucu ticareti yapan babasının mutfak masasında öldürülmesine tanık olan masum bir çocuktur. Karanlık işlerin döndüğü mahallesinden ayrılıp hiç tanımadığı annesinin lüks evine taşınır ve seçkin bir okula devam etmeye başlar. Daha 15 yaşında olan Cud, kendi hayatını kurtarmak için polise katillerin kimliğini açıklayamaz. Ardından da babasını öldürmekle suçlanır. Bölge savcısı olan annesinin yardımlarıyla polisten kurtulan Cud, bir sınıf arkadaşının aşırı dozdan ölümü üzerine annesi tarafından suçlanarak mahkum ettirilir. Yaşadığı bu trajik olayların merkezinde tüm masumiyetiyle yaşamın ağır yükünü omuzlayan Cud, yıllarca hapis yatar. Sonunda cezaevinden çıkan Cud, tüm acılarının hesabını sormak ve masumiyetini kanıtlamak için her şeyi göze alır. Çünkü artık kaybedecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Gerçek bir olaydan yola çıkılarak kurgulanan Cud, Yitirilen Masumiyet, okumaktan büyük zevk duyacağınız ve son sayfasına kadar elinizden bırakamayacağınız bir romandır. Kill Me First ve Save It adlı romanların yazarı olan Kate Morgenroth, New York'ta yaşamaktadır. Kate Morgenroth'un cesaretine ve yeteneğine hayran kaldım. Toni Morrison, Nobel ödüllü yazar. Kate Morgenroth, dikkatle izlenmesi gereken bir yazar. Washington Post. Ebeveynlerim için. Bölüm 1. 1. Önce polis, ardından ambulans. Sonra da polis fotoğrafçısı geldi ve Cud bir anda olanları izleyemez oldu. O kadar çok polis, teknisyen ve sağlık personeli vardı ki, küçük mutfaktan antreye kadar her taraf onlarla dolup taşıyordu. Mutfak zemininde yatan cesetle ilgili olarak ne yapmaları gerektiğini hepsi çok iyi biliyorlardı. İzleri güvence altına almak için çevrede nasıl önlemler almak gerektiğinin bilincindeydiler. Yöntemi hepsi ezbere biliyorlardı ama kimse Cud'a karşı nasıl davranacağını bilmiyordu. Cud karanlık oturma odasında televizyonun karşısında oturuyordu. Onların hakkında ne düşündüklerinin farkındaydı. Babasının cesedi bitişik odanın zemininde yatarken televizyon seyreden nasıl bir çocuk olabilirdi ki? Mutfaktakiler bunu konuşuyorlardı. Aslında ondan beklenildiği şekilde davranmasının daha doğru olacağını biliyordu. Ağlamalı ya da o türden bir şeyler yapmalıydı. İfadesini almışlardı. Sonra da polislerden birini, tabii bu işi başkasının üzerine yıkamayacak kadar genç ve deneyimsiz olanını, onunla birlikte odada kalmakla görevlendirmişlerdi. Memur oturmuyordu. Ayakta kalmayı yeğlemiş, nöbetçi gibi kapının ağzına dikilmişti. Cud memurun zaman zaman ona baktığını hissediyor ama yine de gözlerini televizyondan ayırmıyordu. Bu yüzden de kapıya başka birinin daha geldiğini ancak boğazını temizlediğini duyunca fark etti. Cud başını kaldırınca sivil, takım elbiseli birini gördü. Giysi her şeyi açıkça belirtiyordu. Bu bir dedektif diye düşündü Cud. Genç polis adamın başının bir hareketiyle koridorda kayboldu. Adam daha sonra yeniden Cud'a bakarak "Hey!" dedi. Cud yanıt verdi. "Hey!" Dedektif bu kısa yanıtı davet olarak algılamışa benziyordu. Odanın içine doğru ilerleyip divanın hemen yanı başında durdu. Sesi kısılmış olan televizyona bir göz attı. "Ne seyrediyordun?" diye sordu. Cud omuzlarını silkti. "Saçma şeyler." "Bunların hepsi saçma. Ama ben yine de seyrediyorum işte," diyen dedektif sordu. "Yanına oturabilir miyim?" Cud yer açmak istercesine hafifçe yana kaydı. Dedektif kanepenin yayları kırık kısmına oturduğunda neredeyse yere çökecekti. Homurdandı ama yorum yapmadı. Jude oturduğu yerden onun tepesinin saçsız olduğunu görebiliyordu. Konuşmadan oturdular. Jude ekrana dalmış gibi davransa da gerçekte göz ucuyla yanında duran adamı süzüyordu. Tam adamın konuşmaya başlayacağını düşündüğü anda dışarıda, koridorda tiz bir ses yankılandı. ''Kahretsin Burwell, neredesin sen?'' Oturma odasının girişinde başka bir adam belirdi. Adam aynen sesi kadar ince ve haşin görünümlüydü. Ama bir tek yüzü farklıydı. Yüzündeki sarkık kırışıklar al köpeğini andırıyordu. ''İlk önce olay yeri incelemesi yapacağımızı düşünüyordum.'' dedi Burwell'a. O anda bakışları Jude'a kaydı ve ''Bu o çocuk mu?'' diye sordu birinci sorusunun yanıtını beklemeden. Jude yeniden umursamaz bir tavırla televizyona döndü. Bu ikinci adamın sanki o odada değilmişçesine ondan bahsetmesinden hoşlanmamıştı. Onun bu sert hareketi karşısındakini gücendirmedi. Aksine onun da dikkatini televizyon ekranına yöneltti. ''Siz Leo It to Beaver'ı mı seyrediyordunuz yoksa başka bir şey mi?'' ''Öylesine bakıyorduk işte.'' diyen Burwell, onu da aynı yanıtın içine çekmek istercesine Jude'a baktı. İkinci adam da televizyonu daha iyi görebileceği bir yere geçmek için odaya girdi. ''Bu programı seviyorum. Biraz sesi açsanıza.'' Jude uzaktan kumandayı alıp başka bir programa geçti. Adam kızacağı yerde sırıtıp sonra da gülmeye başladı. ''Gördüğüm kadarıyla bir ukalayla karşı karşıyayız.'' derken bu sözcükleriyle neredeyse iltifat eder gibiydi. Burwell, ''Hey Grant, tekrar mutfağa geçip orada olay yerine ilişkin bir takım notlar alsanıza, ben de birazdan geliyorum.'' diye önerdi. ''Tamam ortak, nasıl isterseniz.'' Grant, Jude'a bakarak ekledi. ''Ortağım konusunda yanılma. Rahat, sevecen şişkoyu oynamaya bayılır ama gerçekte bir köpek balığı kadar katıdır.'' El sallayıp topukları üzerinde döndü ve koridorda kayboldu. ''Onu aldırma, ahmağın tekidir.'' dedi Burwell bir açıklama yapmak istercesine ve kısa bir aradan sonra nezaketle sordu. ''Sana birkaç soru yöneltmem gerekiyor. Sence şimdi uygun mu?'' ''Sanırım evet.'' dedi sinirli bir şekilde kanepenin kolundaki yırtık kumaşını çekiştiriyordu. Burwell cebinden bir not defteri ve bir kalem çıkardı. ''Polise sen mi telefon ettin?'' Jude başıyla onayladı. ''Tamam. Adın neydi?'' ''Jude.'' ''Kaç yaşındasın Jude?'' ''15.'' ''Bana mutfaktakinin kim olduğunu söyleyebilir misin?'' ''Babam.'' Burwell telaşla not alırken bir an için durdu. ''Bunu biliyordum. Başın sağ olsun.'' ''Senin adına çok üzgünüm.'' Bu sıradan bir ifadeydi. Adam kayıtsızca söyleyivermişti. Jude dedektifin bu sözleri daha önce de yüzlerce kez kullanmış olduğundan emindi. Onun için bunlar günlük, sıradan olaylardı. Her nedense babasının, onun bu dünyadaki tek yakınının, dedektifin kanlı olaylar zincirinde rastladığı cesetlerden yalnızca biri olduğunun düşüncesi bile Jude'un boğazının tıkanmasına neden oluyordu. ''Senin adına arayabileceğimiz akrabaların var mı?'' Jude başını salladı. ''Kimsen yok mu?'' ''Hayır, kimsen yok. Annen nerede?'' Jude yeniden televizyona baktı. ''Bilmiyorum, ben bebekken bizi terk edip gitmiş.'' Adamın teselli edici bir şeyler söylemesini beklediyse de Burwell heyecanla not tutmayı sürdürürken yine sordu. ''Vurulduğunda evde miydin?'' ''Evet.'' Burwell belirgin bir tepki göstermediyse de bir sonraki sorusunu yöneltirken çocuğu daha bir dikkatle göz hapsine aldı. ''Tam olarak nerede?'' İşte hüner isteyen noktaya gelinmişti. Jude son yarım saati kafasında kendisi için anlatacak bir öykü hazırlamakla geçirmişti. Polise burada olmadığını söyleyemeyeceğine karar vermişti. Onun eve döndüğünü görenler vardı. Ayrıca binaya girdiğinde de komşuları kadına rastlamıştı. Bu nedenle ''Buradaydım, televizyon seyrediyordum.'' dedi. Burwell birkaç saniye boyunca not aldı. ''Bu konunun üstünde daha sonra ayrıntılı olarak dururuz. Şimdi benim senden istediğim neler olduğunu duymak. Ne dersin, anlatabilecek misin?'' Jude her şeyi olanaklar el verdiğince basite indirgemenin doğru olacağı düşüncesindeydi. ''Birilerinin kapıya vurduklarını duydum.'' dedi. Kısa bir aradan sonra konuşmadan önce hafifçe boğazını temizledi. ''Mutfağa geçtiler. Sonra bir pat sesi ya da öyle bir şey duydum. Sonra da gittiler.'' ''Onlar mı?'' Jude hemen yanlışını düzeltmeye çalıştı. ''Koridorda ilerlerken iki kişinin konuştuklarını duydum.'' ''Yalnızca iki mi?'' ''Bundan eminim.'' Buraya girmediler mi? Jude başını salladı. Peki ya sen mutfağa gitmedin mi? Ancak onlar kaçtıktan sonra. Onlardan sonra mı gittin mutfağa? Evet. Peki mutfakta ne yaptın? Polise, 911'e telefon ettim. Hemen mi? Öyle denebilir. Peki polisin gelmesi ne kadar sürdü? 10 dakikadan az. Jude bundan emin değildi. Babanı birinin niçin öldürmüş olabileceği konusunda bir fikrin var mı? Diye sordu Burwell, not defterinin sayfalarını çevirip bir şeyler karalarken. Evet. Jude bu noktada gerçeği söylemeye karar vermişti. Burwell başını kaldırdı. Oh! Mal dağıtımında çok fazla işin kaymağını almaya girişmişti, dedi Jude. Olaydan uzaklaşmış olmak onu rahatlatmış, kendini daha güvende hissetmesini sağlamıştı. Neyin dağıtımında? Genellikle eroin ve kokain. Jude televizyondaki kanalı değiştirdi. Bu akşam da mal aldı mı? Evet. Gördün mü? Evet. Kimin getirdiğini gördün mü peki? Jude başını salladı. Malı kimden aldığını biliyor musun? Burwell not defterini dizinin üstüne koyup Jude'a baktı. Televizyon ışığında çocuğun yuvarlak yüzü ifadesiz görünüyordu. Jude bir sonraki sorunun beklentisi içindeydi ama soru gelmedi. Evet, demek çok sağlam, dirençli bir delikanlı olduğunu düşünüyorsun, dedi Burwell yumuşak bir tonda. Bu sözcükler Jude'u sarstı. Hiç beklemediği bir durumdu bu. Ne diyeceğini bilemiyordu. Bir şey de söylemedi. Burwell bu sessizliği söylediklerinin onaylanması olarak algıladı. Neyse bırakayım da sen biraz daha böyle düşünmeye devam et. Adamlarımdan biri seni merkeze götürecek. Biz de buradaki işimiz biter bitmez geleceğiz. Demek oluyor ki... Saatine baktı. Biz oraya gelene dek bir saat kadar zamanın var. Bu arada gerçekten ne kadar dirençli olduğunu düşünmek için bol bol zamanın olacak. Not defterini kapadı, yeniden cebine yerleştirdi ve kalemini de cebine soktu. Bak, sana şunu belirtmek isterim. Bu olayda sana karşı anlayışlı olmaya ve senin tarafını tutmaya hazırım. Ama gerçeği söylemezsen beni çok zor durumda bırakırsın. Bu işi o kadar uzun zamandır yapıyorum ki, biri bana masal okumaya kalkınca bunun kokusunu hemen alırım. Polisler komşularınıza bir ses duyup duymadıklarını sordular. Pek yardımcı oldukları söylenemez. Zaten büyük olasılıkla da hiçbiri en ufak bir şey bile görmemişler. Ama komşunuz Bayan Ramos, ilginç sayılabilecek bir ayrıntı konusunda çok yardımcı oldu. Üstelik de bundan kesinlikle emin. Birinin kapıyı tekmelediğini duyduğunu söyledi. Polisi çağırmamış ya da bakmak için dışarı çıkmamış çünkü olaya karışmak istememiş. Ancak sıranın kendi kapısına da gelebileceğinden korktuğu için kapının dibinde durup kulak kesilmiş. Bayan Ramos, sizin eve gelenin kim olduğunu bilmiyor ama gelenin yaklaşık 10 dakika kadar içeride kaldıktan sonra gittiğini söyledi. Bu konudan kesinlikle emin. Mahkemede yeminle ifade verebilecek kadar hatta. Sanırım ne demek istediğimi anlıyorsun. Bana bu 10 dakika içinde olanları anlatıp anlatamayacağını çok iyi düşünmelisin. Verdiğin ifadeye göre babanın vurulduğu sırada televizyon odasında olduğundan hiçbir şey görmediğini belirttiğin 10 dakika içinde olanları... Jude şaşkınlık içinde bir şeyler söyleyebilmek için çırpınıyordu. İnandırıcı, ikna edici bir şeyler. Burwell bir an için bekledi. Ancak Jude'dan bir tepki gelmediğini görünce ekledi. Biliyor musun, insanlar sandıkları kadar kurnaz olamadıkları için dedektiflerin işi de aslında sanıldığı kadar güç değil. Gözlerini Jude'a dikti. Jude bu bakışlara karşılık vermek istediyse de bunu başaramadığını fark etti. Bak dinle, sen henüz çok gençsin. Çocukları hapse atmıyoruz. Eğer bu işle bir ilgin varsa bunu bize söylemelisin. O zaman sana yardımcı olabiliriz. Belki de gelen bu konuya bir son vermek isteyen bir arkadaşımdı. Bak şuranda iğrenç bir morluk var. Komşularımız sık sık böyle morluklarla dolaştığını söylediler. Biliyor musun, bu gibi şeyler bizim tarafımızdan dikkatle değerlendirilir. Böyle bir şeyi anlayışla karşılayabiliriz. Hiçbir şey anlamıyorsunuz, dedi Jude. Dedektif büyük olasılıkla sesindeki boğukluktan içinde bulunduğu durumu sezmişti. Bir sonraki sorusu çok daha yumuşaktı. Tamam, belki de gerçekten anlamıyorum ama sen bana hiçbir şey söylemezsen nasıl anlayabilirim ki? Bak yavrum, eğer bunu yapanların peşine takılacakları gibi bir korkun varsa, düşün ki bizler polisiz, bizim varlık nedenimiz insanları korumak. Eğer Jude'un tek çekindiği kendi güvenliği olsa, hiç kuşkusuz hemen pes edip dedektife bildiklerinin hepsini anlatırdı. Ama mutfaktaki adam ona güvenmişti. Jude'un sözünü tutacağına güvenmiş ve onu hayatta bırakmıştı. Ben babam gibi olmayacağım diye karar verdi Jude tüm gücüyle. Sessizlik uzun sürünce dedektif, Jude sanki kuşkularında tam olarak haklı olduğunu onaylamışçasına başını salladı. İyi o zaman. Bak Jude, sana bir şey söylemek istiyorum. Belki senin bununla bir ilgin yok ama babanın ölümüne ilişkin bir şey biliyor ve bunu bize söylemiyorsan bir suçluyu korumakla suçlanırsın. Bu da onunla işbirliği yapmak ve sorumluluğu paylaşmak anlamına gelir ki bunu kanıtlarsak seni ıslah evine göndermek zorunda kalırız. Oradaki delikanlılarla karşılaştırınca senin sertliğinde biri pamuk şekeri gibi kalır. Neyse bu konu üzerine biraz daha düşün. Belki aklına bir şeyler gelir. Jude bunu düşündü. 2 saat sonra sorgu odasında da hala aynı şeyi düşünüyordu. Bir polis memuru onu merkeze getirdi. Burada bu odada dedektifleri beklemesi gerekiyordu. Orada oturduğu süre uzadıkça Jude'un oradan kaçıp kurtulma isteği de artıyordu. Yerinden kalkıp odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolanmaya başladı. Birden bakışları pencerenin aynalı camına takıldı. Odanın diğer tarafında birinin onu izliyor olabileceğini anladı. Hatta belki de dedektiflerden biri oradaydı. İzliyor ve bekliyordu. Onun iyice sinirlerinin gevşemesini bekliyordu. Yalan söylediğini biliyorlardı. Uydurduğu öykünün inandırıcılığı 5 dakika bile sürmemişti. Peki 2 saat boyunca sorgulanınca ne olacaktı? Belki dayanacaktı. Ama belki de direncini yitirecek ve onlara gerçeği söyleyecekti. 2. Gerçek olan Jude'un o sırada evde olmaması gerektiğiydi. Aslında o saatlerde asla evde olmazdı. Her şeyin suçlusu ayakkabılarıydı. Normalde Jude dersten sonra okulda kalıp potaya birkaç top atardı. Ama o öğleden sonra spor ayakkabısının lastik tabanı ayak ucundan açılmıştı. Bütün gün boyunca yürürken sürekli olarak oraya buraya takılmış, ayakkabının tabanı giderek ayağının altında adeta ikinci bir pençe oluşturur şekilde ayrılmış ve onu tökezletmişti. Günün sonunda tabanı attığı her adımda aynen ters takla atarcasına kaldırım taşlarına vuruyordu. Bu durumdayken top oynaması düşünülemezdi tabii. Okuldan sonra birkaç dakika daha oyalanıp diğer çocukların basket sahasında bağırışmalarını ve itişip kakışmalarını seyretti. O sırada oradaki çocuklardan biri onu fark etti. "Haydi Jude, sana ihtiyacımız var," diye bağıran çocuk sahanın etrafındaki ısınma koşuldu. "Sen olmasan burada işimizi kolayca bitirirler." Jude diğerlerinden daha iri yarı olduğu için her zaman merkez pozisyonların aranan oyuncusuydu. Ama yine de diğer oğlanlar beyazların iyi sıçrayamadıklarını söyleyerek onu hep kızdırırlardı. Bu doğruydu. Güçlü olan bacakları değildi. Ama iriydi, kuvvetliydi ve hızlıydı. Kısacası her açıdan iyi bir oyuncuydu. Oyun sahasında öne çıkan bir oyuncu değildi ama kural olarak onun oynadığı takım kazanırdı. "Bugün olanaksız," dedi. "Ah haydi gel," diğer çocuk onu kandırmaya çalışıyordu. Oyun sahasının diğer tarafından bir diğeri de seslendi. "Haydi poponu kaldır aslanım." "Olanaksız," dedi Jude yeniden. "Demek öyle. O zaman bittik desene." Arkadaşı başını sallayarak arkasını döndü ve hemen ardından da topa doğru seslendi. "Yo yo yo, buraya ver." Diğerleri Nike ve Adidas ayakkabılarıyla beton sahada koşuşturuyorlardı. Jude bir önceki ilkbaharda yeni spor ayakkabılarıyla sahaya çıktığı günü anımsıyordu. Ayakkabıları ona babası almıştı ve bu alışverişten dolayı gurur duyuyordu. Jude bir çift Nike istediğini söylemişti ve işte Nike'larına da kavuşmuştu. Babası onları bir seri sonu mağazasından yalnızca $4 karşılığında almış olmaktan dolayı gurur duyuyordu. Maalesef Jude bu ucuzluğun nedenini çok iyi anlıyordu. Ayakkabılar kullanılmış görünümlü değillerdi ama eski sezona aittiler. Bağcık yerine cırt bantla kapanıyorlardı ve yan kısımlarında fosforlu şeritleri vardı. Onlarla ilk kez sahaya çıktığında diğerleri parmaklarıyla onu işaret etmiş, gülmüş ve ona bu nedenle takılmaya çalışmışlardı. Ama o bunu hiç umursamıyormuş gibi yalnızca omuzlarını silkmiş ve diğerleri de şaka yapmaktan kısa sürede vazgeçmişlerdi. Ondan sonraki birkaç haftada sahadakilerin birçoğunun da aynı şekilde eski tip spor ayakkabılar giydiklerinin farkına vardı. Jude onların kendisiyle dalga geçmek istediklerini düşünüyordu. Onların bu ayakkabıları ona duydukları hayranlıktan dolayı aldıkları ve suskunluğunu yanlış yorumlayarak kendinden emin olması olarak nitelendirmiş oldukları konusunda aklına bile gelmiyordu elbette. Diğerleri için onun çok özel bir yeri vardı ve maalesef hiçbiri onun da diğerleri gibi olma özlemi içinde olduğunu bilmiyorlardı. Jude göze batmamaya çok özen gösterirdi. Aynen diğerleri gibi uzun bol şort, üstüne de beyaz tişört ile sıradan basketbol montu giyerdi. Diğerlerinden tek farkı sürekli uzun kollu tişörtler giymesiydi. Hatta yazın dayanılmaz sıcak dalgalarının hüküm sürdüğü günlerde bile uzun kollar kollarındaki soluk mavi lekeleri gizliyorlardı. Bu lekeler beyaz tenli kollarının koyu renk damarlı mermer gibi görünmesine neden oluyorlardı. Birkaç dakika daha tel örgülerin çevresinde oyalandıktan sonra ayakkabılarını sürükleyerek yüksek çimler arasında ilerledi. Tam oradan ayrılacağı sırada en iyi arkadaşı olan RJ'in bahçeden koşa koşa oyun alanına doğru ilerlediğini gördü. Jude elini kaldırarak selam verdi. RJ de elini salladı. 2 yıl önce Jude'un babasıyla birlikte Hartford'a yeni taşındıkları günlerde RJ okula geldiği ilk günde onun üzerine saldırmıştı. Jude o kadar çok okulda yeni öğrenci olmuştu ki bu onu hiç şaşırtmadı. Geçen 11 yılda o ve babası en azından bir düzine yer değiştirmişlerdi. Genel olarak varoşlara taşınıyorlardı. Bunun nedeni önceleri parasızlıktı. Şimdi ise babasının uyuşturucu ticareti nedeniyle parası olmasına rağmen iş yerine yakınlık açısından Hartford'un merkezinde olmaları gerekiyordu. Bu Jude'u hiç rahatsız etmiyordu. Buna alışıktı. Kendisini bekleyeni biliyordu. Buna okuldaki ilk gününde dayak yemekte dahildi. Bu oralarda iki insan tanıştırıldığında el sıkışmak kadar olağandı. Okula yeni gelen biri normalde kolay lokma sayılırdı ama Jude'un bu konuda deneyimlerinden gelen bir avantajı vardı. RJ'in vahşi yumruğunu ustaca geçiştirmeyi başardığı gibi diziyle çenesine bir darbe vurmayı da başardı. Aynen babasının öğrettiği gibi. Bu darbeyle RJ'in kesici dişlerinden biri yerinden oynamıştı. Öyle ki çocuk ne zaman dilini dişlerine getirse diş sağa sola sallanıyordu. İşte o zamandan bu yana da çok iyi arkadaş olmuşlardı. RJ ona doğru yaklaşırken seslendi. ''Hey adamım niçin sahada değilsin ki?'' ''Bugün olmaz. Lanet olsun sorun ne?'' Jude ayağını kaldırarak spor ayakkabısının tabanını gösterdi. ''Adamım sana yeni bir çift spor ayakkabı alman gerektiğini söylemiştim değil mi? Şimdi senin ihtiyar küplere binecek.'' ''Geçen hafta yeni ayakkabı almak istedim ama almak istediklerimden ayağıma uyanı yoktu.'' dedi Jude. ''Evet, her zamanki gibi. Bu saçmalıkları eğitim danışmanına anlatabilirsin ama bana değil.'' sırıttı. Jude da bu gülümsemeye karşılık verdi. Jude'un tek güvenebildiği insanın RJ olmasının nedeni buydu işte. Jude'un aldatıcı açıklamalarını hemen anlıyor ve onun yüzüne vurabilecek kadar da içten davranıyordu. ''Sorun ne?'' Babanın maddi durumu iyi. Yani demek istiyorum ki uyuşturucu dağıtımı yaptığına göre öyle olmalı. Tanrım bunca parayı ne yapıyor? Sanırım tek sorun cimri olması. Ama kendisi benim kolej eğitimim için para biriktirdiğini söylüyor.